Ayrım 21.
Bir doktora mı? Bu tür tedaviler tıp ilmine dahil değil. Dini bir lidere mi gideyim? Dinsel peri masallarının kucağına mı atlayayım? Ben de tıpkı sizin gibi bu konulara uzak hissediyorum kendimi. Siz ise bir Lebens filozofu olarak benim yaşamımı karmaşık hale getiren konular üzerinde düşünmeye harcamışsınız yaşamınızı. Sizden başka kime başvurabilirim? Kendiniz, karınız ve çocuklarınızla ilgili kuşkulardan söz ediyorsunuz. Ben bu konular hakkında ne bilebilirim? Brewer hemen cevap verdi. Ayrıca yaşlanmak, ölüm, özgürlük, intihar ve amaç edinme gibi konular. Bu konuları yaşayan herkes kadar iyi biliyorsunuz. Felsefenizde özellikle ilgilendiğiniz konular da bunlar değil mi zaten? Kitaplarınızda ana tema olarak ümitsizliği ele almıyor musunuz? Ben ümitsizliği tedavi edemem Doktor Brewer. Onu incelerim. Ümitsizlik öz farkındalık adına ödenen bir bedeldir. Yaşama derinlere inerek bakacak olursunuz. Ümitsizlikle her zaman karşılaşırsınız. Bunu biliyorum Profesör Nietzsche. Ben tedavi peşinde değilim. Yalnızca rahatlamak istiyorum. Bana nasihat vermenizi istiyorum. Ümitsiz bir yaşama nasıl dayanılacağını göstermenizi istiyorum. Ama ben bunları göstermenin yolunu bilmiyorum. Ben bir tek insan için nasihat veremem. Ben bir ırk için, insanlık için yazıyorum. Ama Profesör Nietzsche, siz bilimsel yöntemlere inanan bir insansınız. Eğer bir ırkın, bir köy halkının ya da bir kuş sürüsünün hastalığı varsa, bilim adamı bunların arasından numune olacak bir prototip seçer ve diğerlerinden ayırarak onun üzerinde çalışır ve daha sonra bunu bütün adına genelleştirir. Ben güvercinlerin dengelerini nasıl koruduklarını keşfedebilmek için 10 yıldır güvercinin iç kulağındaki minicik bir yapıyı inceliyorum. Bunu bütün güvercinlerin hepsini kullanarak yapamazdım. Güvercinleri tek tek inceleyerek yapabilirim. Ancak ondan sonra bulgularımın bütün güvercinler ve memeliler ve de insanlar için geçerli olduğunu söyleyerek genelleme yapabilirim. Bunun yolu budur. Bir deneyi insanların bütünü üzerinde uygulayamazsınız. Brewer durakladı. Nietzsche'nin bu savı çürütecek bir şeyler söylemesini bekledi. Ama hiçbir şey gelmedi. Çok derin düşüncelere dalmıştı. Brewer devam etti. Önceki gün bana Avrupa'da nihilizmin hortladığına inandığınızı söylemiştiniz. Darwin'den sonra Tanrı'nın modasının geçtiğini, bir zamanlar kendimizin yarattığı Tanrı'yı yine hepimizin birlikte öldürdüğünü anlatmıştınız. Ve bir de dinsel mitolojilerimiz olmadan nasıl yaşayacağımızı artık bilmediğimizi söylemiştiniz. Şimdi söyleyeceklerimi siz doğrudan böyle ifade etmediniz, biliyorum. Yanlışım varsa beni düzeltin. Ama inançların dışına çıkıldığında insanın yeni bir ahlak, yeni bir aydınlanma, yeni bir davranış düzeni yaratabileceğini ve bunların batıl inançlara veya doğaüstü şeylere duyulan merakın yerine geçebileceğini göstermeyi bir görev olarak düşündüğünüze inanıyorum. Bir an durdu. Nietzsche başıyla devam etmesini işaret etti. Benim kullandığım terimlere katılmasanız da bence siz insanlığı hem nihilizmden hem de yanılsamadan kurtarmayı görev edinmişsiniz. Nietzsche yine hafifçe baş salladı. O halde kurtarın beni. Deneyi benim üzerimde uygulayın. Ben size kusursuz bir denek olurum. Ben Tanrı'yı öldürdüm. Doğaüstü güçlere inanmam ve nihilizm içinde boğuluyorum. Neden yaşamam gerektiğini bilmiyorum. Nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Nietzsche'den hala bir karşılık gelmiyordu. Eğer insanlık üzerinde geliştirmeyi umduğunuz bir ya da birkaç plan varsa, bunu önce benim üzerimde deneyin. Benim üzerimde çalışın. neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bende görün. Düşüncenizi keskinleştirir bu. Kendinizi bir kobay olarak mı sunuyorsunuz diye karşılık verdi Nietzsche. Size olan borcumu böyle mi ödeyeceğim? Girilecek riskten kaygılanmıyorum. Karşılıklı konuşmaların bir tedavi değeri olduğuna inanıyorum. Yalnızca sizinki gibi bilgili bir beyinle birlikte yaşamımı gözden geçirmek istiyorum. Hepsi bu. Bunun bana mutlaka yardımı olacaktır. Nietzsche şaşırmış bir halde başını iki yana salladı. Kafanızda uygulanmasını istediğiniz belli bir prosedür var mı? Yalnızca bu. Daha önce de teklif ettiğim gibi uydurma bir adla kliniğe yatarsınız. Ben de migren krizlerinizi inceleyerek tedavinizi uygularım. Günlük ziyaretlerimi yaptığım zaman ilk olarak sizin yanınıza geleceğim. Fiziksel durumunuza bakacak ve verilmesi gereken ilaçları yazacağım. Ziyaretimin geri kalan bölümünde siz doktor olacaksınız ve birlikte hayatım hakkında konuşacağız. Sizden yalnızca beni dinlemenizi ve istediğiniz zaman yorum getirmenizi rica ediyorum. Hepsi bu. Gerisini bilemiyorum. Başladıktan sonra bir prosedür tayin edebiliriz. Hayır. Nietzsche kesin bir tavırla başını salladı. Bu imkansız Doktor Breuer. Planınızın ilginç olduğunu kabul ediyorum. Ama daha başlamadan bitmesi gereken bir plan bu. Ben bir yazarım. Konuşmacı değil. Ve yazılarımı herkes için değil birkaç kişi için yazıyorum. Ama kitaplarınız yalnızca birkaç kişiye hitap edecek kitaplar değil diye hemen karşılık verdi Breuer. Aslında siz yalnızca birbirlerine yazan, yaşamdan uzak, kendi felsefelerini kendileri yaşamayan filozofları küçümsediğinizi ifade ediyorsunuz. Ben başka filozoflar için yazmıyorum. Geleceği temsil edecek sayılı birkaç insan için yazıyorum. Ben topluma karışıp onların arasında sürecek bir yaşamdan söz etmiyorum. Toplumsal ilişki kurma yeteneğim, başkalarına duyduğum güven ve ilgi, bunlar çoktan köreldi. Tabii bunların bir zamanlar var olduğunu varsayarsak. Ben hep yalnız bir insan oldum. Her zaman da yalnız olacağım. Bu kaderi kabul ediyorum. Ama Profesör Nietzsche, siz aslında daha fazlasını istiyorsunuz. Belki de 2000 yılına kadar kimsenin kitaplarınızı okumayacağını söylediğiniz zaman duyduğunuz sözünü gözlerinizden okudum. Siz okunmak istiyorsunuz. Sizin içinizde bir parçanın hala başkalarıyla birlikte olmak için çırpındığına inanıyorum. Nietzsche hiç ses çıkarmadan kas katı bir halde koltuğunda oturuyordu. Hegel'in ölüm döşeğindeki sözleriyle ilgili anlattığınız öyküyü hatırlıyor musunuz diye devam etti Breuer. Hani şu, onu bir tek öğrencinin anladığını ama onun da yanlış anladığını söylediğiniz öyküyü ve sizin ise kendi ölüm döşeğinizde bunu bile söylemeyeceğinizi anlatmıştınız. O halde neden 2000 yılına kadar beklensin? Ben buradayım. İşte öğrenciniz karşınızda duruyor. Bu öğrenci sizi dinleyecektir. Çünkü yaşamım sizi anlamama bağlı. Breuer nefes almak üzere biraz durdu. Durumdan memnundu. Bir gün önce yaptığı hazırlıklarda Nietzsche'nin yapacağı itirazları tek tek doğru hesaplamış, hepsine karşılık bulmuştu. Kusursuz bir tuzak olmuştu. Sige anlatmak için sabırsızlanıyordu. İşte bu hassas noktada susması gerektiğini biliyordu. Ne de olsa ilk hedefi Nietzsche'nin Basel'a giden trene binmemesiydi. Ama kendini tutamayarak bir şey daha ekledi. Bir de Profesör Nietzsche, önceki gün sizi aynı ölçüde uygun bir ödeme yapamayacağınız birine borçlu kalmaktan daha çok rahatsız eden bir şey olmadığını söylediğinizi hatırlıyorum. Nietzsche çabuk ve sert bir şekilde karşılık verdi. Bunu benim için mi yaptığınızı söylemek istiyorsunuz? Hayır, işte mesele de bu. Yaptığım plan sizin de işinize yarıyor olabilir. Ama benim amacım bu değil. Motivasyonlarım tamamen kendime yönelik. Yardıma ihtiyacım var. Bana yardım edecek kadar güçlü müsünüz? Nietzsche sandalyeden kalktı. Breuer nefesini tuttu. Nietzsche Breuer'e doğru bir adım atıp elini uzattı. Planınızı kabul ediyorum dedi. Friedrich Nietzsche ve Joseph Breuer el sıkışarak pazarlığı onayladılar. Friedrich Nietzsche'den Peter Gast'a mektup. 4 Aralık 1882. Sevgili Peter, planlar değişti. Yine, bütün ay boyunca Viyana'da kalacağım ve bundan dolayı Rapolla'ya yapacağımız yolculuğu ertelemek zorunda olduğumuzu üzülerek bildiriyorum. Planlarım daha da netleşince sana yazacağım. Çoğu ilginç olmak üzere pek çok olay meydana geldi. Şu anda hafif bir ağrı nöbetine giriyorum ve Doktor Breuer araya girmemiş olsaydı 2 hafta sürecek bir felaket olabilirdi. Yalnızca olan biteni anlatmanın ötesine gidemeyecek kadar yorgun ve hastayım. Devamı sonra. Doktor Breuer adını bulduğun için sana teşekkür ederim. Çok ilginç bir adam. Düşünen, bilimsel bir doktor. Bu çok dikkat çekici, değil mi? Hastalığım hakkında ne biliyorsa bana anlatıyor. Üstelik bundan daha da dikkat çekici bir yanı daha var. Bilmediklerini de anlatıyor. İçinde müthiş bir meydan okuma isteği duyuyor. Ve sanırım benim meydan okuma cesaretime hayranlık duyuyor. Bana son derece sıra dışı bir teklif yaptı. Ben de kabul ettim. Gelecek ay beni Luzon kliniğine yatırmayı teklif etti. Burada hastalığım üzerinde çalışacak ve beni tedavi edecek. Ve bütün masrafları da üzerine aldı. Bu demektir ki dostum, bu kış benim nasıl geçineceğimi düşünüp kaygılanmana gerek yok. Ya ben? Bunun karşılığında ona ne mi vereceğim? Kimsenin bana, beni kazançlı çıkaracak bir iş vermeyeceğine inanan ben, bir ay süreyle onun özel filozofu ve şahsi felsefe danışmanı olacağım. Yaşamı adeta bir işkenceye dönmüş, intiharı düşünüyor, ümitsizlik batağından çıkması için ona rehberlik etmemi istiyor. Herhalde şu anda ölümün sirenlerini susturmaya giden dostunun zaten o rapsodinin büyüsüne kapılan bir kişi olduğu, sana son yazdığında tüfek namlusunun kendisi için hiç de düşmanca görünmediğini söyleyenin de yine o dostun olduğu çok ironik geliyordur. Sevgili dostum, Doktor Breuer'le aramda geçenler kesinlikle ikimizin arasında bir sır olarak kalmalı. Bu kimsenin kulağına gitmesin. Overbeck'in bile. Bu konuda güvenebileceğim tek insan sensin. O iyi doktora bu mahremiyeti borçluyum. Bu tuhaf anlaşmamızın şu anki şeklini alması çok karmaşık olaylardan sonra oldu. Önceleri tıbbi olarak tedavi edilmem konusunda bana nasihatler önerdi. Aman ne bahane! Yalnızca benim iyiliğimi düşündüğüne, tek arzusunun, tek çıkarının beni sağlığıma kavuşturmak olduğuna inandırmak istedi beni. Ama biz, kendi zayıflıklarını başkalarına yansıtan ve sonra da yalnızca kendi güçlerini artırmak için onlara yardımcı olur gibi görünen o papaz kılıklı iyileştiricileri iyi biliriz. Hristiyan iyilikseverliğini iyi tanırız. Doğal olarak bunu hemen anladım ve gerçek adını koydum. Hakikati duyunca bir an kendine gelemedi. Benim kör ve bayağı olduğumu söyledi. Yüceltilmiş değerler üstüne yeminler etti. Sahte sevgiler ve sözde fedakarlıklardan dem vurdu. Ama sonunda kendi yararına olacak bir karar verip, açık ve dürüst olarak gücü benden isteme gücünü buldu. Dostun Nietzsche piyasada. Bunu düşünmek seni dehşete düşürmüyor mu? Bir düşün. benim insanca pek insancam ya da şen bilgim kafeslenmiş, ıslah edilmiş ve evcilleştirilmiş. Benim aforizmalarımın gündelik yaşam ve işle ilgili vaazlarda geçtiğini bir düşün. İlk önce ben de dehşete düşmüştüm. Ama şimdi öyle düşünmüyorum. Bu proje ilgimi çekti. Fikirlerimin çıkacağı bir forum, olgunlaşıp taştığımda dolacağım bir tabak, bir fırsat. Gerçekten. İnsanlara sunmadan önce tek bir numunenin bu Brewer'in nasyonu üzerinde test ettiğim bir laboratuvar. Bu bizim Dr. Brewer, şans eseri, üstün bir numune gibi görünüyor. Daha yukarılara uzanma ve daha öteleri anlama arzusu içinde. Evet, bunun için duyduğu arzu güçlü ve kafası da çalışıyor. Ama bunları görecek gözleri ve yüreği var mı? Göreceğiz. İşte böyle. Bugün daha iyiyim ve yeni bir işe başvurma konusunda sakin bir şekilde düşünüyorum. Belki de yüklendiğim tek görevin hakikati bulmak olduğunu düşünmekle hata yapıyorum. Gelecek ay sonunda benim bilgeliğim bir başkasını ümitsizliğiyle birlikte yaşatmaya yetecek mi, yetmeyecek mi göreceğiz. Neden bana geldi? Dediğine göre amacı benimle konuşmakmış. İnsanca, pek insancadan okuduğu bir iki bölüm ona büyük zevk vermiş ve felsefemin daha derinlerine inmek istiyormuş. Belki de yaşadığım bedensel hastalığın verdiği eziyeti görünce benim yaşamımı sürdürmek konusunda uzman olduğumu düşünüyor olabilir. Tabii çektiğim işkencenin yalnızca yarısını bile bilmiyor. Arkadaşım olacak o Rus şeytan cadı, sahte göğüslü o maymun, ihanetlerini sürdürüyor. Lou'nun Paul Rhee ile yaşadığını söyleyen Elizabeth, onu ahlaksızlıktan sınır dışı ettirmek için çalışmalara başlamış. Ayrıca Elizabeth, Lou denen arkadaşın nefretini ve yalanlarını Basil'a yaymakta olduğunu ve benim aldığım paraya göz diktiğini de yazıyor. Onu ilk kez Roma'da gördüğüm güne lanet olsun. Karşılaştığım üzüntülerin, kötülüğün ta kendisi bile olsa beni daha da güçlendirdiğini sık sık söylemişimdir sana. Ama bu boku altına çevirebilirsem o zaman göreceğiz bakalım. Bu mektubun bir kopyasını çıkaracak enerjim kalmadı sevgili dostum. Lütfen okuduktan sonra geri gönder. Sevgiler, Friedrich Nietzsche. Ertesi gün kliniğe doğru yola çıktıklarında Brewer gizlilik meselesini açtı ve takma bir adla kayıt yaptırırsa Nietzsche'nin kendini daha rahat hissedebileceğini söyleyerek Eckhart Müller ismini önerdi. Freud'la hastası hakkında konuşurlarken kullandığı isimdi bu. Eckhart Müller. Eckhart Müller. Eckhart Müller diyen Nietzsche'nin neşesinin yerinde olduğu belliydi. Sanki melodisini çıkarmak ister gibi yumuşak ve hafif bir tonla ismi tekrarlıyordu. Hiç de fena bir isim değil galiba. Bir özelliği var mı? Aklından bir muziplik geçiyordu. Bıktıracak kadar inatçı, eski bir hastanızın ismi falan mı yoksa? Yalnızca hatırlatıcı bir ip ucu dedi Brewer. Hastalarımın ad ve soyadlarının başladığı harflerden bir önde gelen harflerle başlayan yeni bir ad ve soyadı uyduruyorum. Sizinkilerden E ve M harfleri çıkıyordu. Bu harflerle başlayan ad ve soyadı olarak ilk aklıma gelen de Eckhart Müller oldu. Nietzsche gülümsedi. Belki günün birinde bir tarihçi, Viyanalı ünlü doktor hakkında bir kitap yazacak ve bu saygın doktorun Eckhart Müller adındaki ne geçmişi ne geleceği olan gizemli bir hastayı neden sık sık görmeye gittiğini düşünüp duracaktır. Brewer, Nietzsche'nin bu şakacı halini ilk kez görüyordu. Daha sonrası için bu iyiye işaretti. O da şakaya katıldı. 1882 yılının aralığında bir ay boyunca ortadan kaybolan Nietzsche'nin nerede olduğunu araştırmaya kalkacak felsefe tarihçilerine de acımak gerek. Takma at konusunda birkaç dakika daha düşünen Breuer, böyle yaptığına pişman olmaya başladı. Klinik personelinin yanında Nietzsche'ye sahte bir isimle hitap etmek, zaten kurmaca bir durumda gereksiz bir kaçamak yapmak demekti. Neden bir de bu yükü almıştı üzerine? Hem Nietzsche'nin yarım baş ağrılarının tedavisi için burada bulunmasını, bu kadar normal bir tıbbi durumu takma atla saklamanın ne gereği vardı? Yaptıkları işte, üzerine bir risk alan varsa Nietzsche değil, Breuer'di. Bu nedenle gizliliğe sığınması gereken de kendisiydi. Atların çektiği araba, Josefstadt olarak bilinen 8. bölgeye girdi ve Luzon Kliniği'nin bahçe kapısı önünde durdu. Fişman'ı tanıyan kapı görevlisi, saygısından, arabanın içine bakmaktan kaçınarak, telaşla demir kapıları açmaya koştu. Araba sarsılarak öne atıldı ve parke taşlı yoldan ilerleyerek 100 metre ötedeki merkez binanın beyaz sütunlu ana kapısına geldiler. Beyaz taşlarla örülü 4 katlı Luzon kliniğinde 40 adet nöroloji ve psikiyatri hastası barınıyordu. 300 yıl önce Baron Frederick Luzon tarafından konut olarak inşa edildiğinde Viyana surlarının dışında kalıyordu. Bu yüzden evin etrafı da ayrıca duvarlarla çevrilmişti. Bu duvarların çevrelediği alanda ahırlar, kahya evi, hizmetçi barakaları ve 8 dönümlük bağ bahçe bulunmaktaydı. Luzon ailesinin nesilleri burada doğmuş, büyümüş ve yaban domuzu avına çıkmışlardı. 1858 yılında son Luzon baronunun ve ailesinin tifoya yakalanıp ölmesi sonucu Luzon köşkü, Baviera'daki köşkünden dışarı çıkmayan, uzak bir akrabaya, müsrif bir adam olan Baron Wartheim'e kalmıştı. Kendisine miras kalan bu mülkten kurtulmanın yolunu arayan Baron Wartheim, köşkü ancak bir kamu kurumu haline getirirse başından atabileceğini öğrenmiş ve burayı bir tür sanatoryum yapmaya karar vermiş, ailesinin tıbbi muayenelerinin de burada ücretsiz yapılmasını şart koşmuştu.